Bosch Daimler.
Bir raket, bir kitap ve efsane tenisçi Arthur Ashe. Spor tarihinde pek çok branş siyasi sporcuların başarılarıyla doludur. Bu durum otoriteler tarafından genelde bariz bir atletik üstünlüğün neticesi olarak açıklanır. Fakat ne ilginçtir ki konu tenis olduğunda aynı tespitin çok da geçerli olmadığı görülür. Buna rağmen tenis tarihinde sayıları az da olsa başarılı olmuş siyahi isimler de vardır. Özellikle istisnai yeteneğiyle bu spora farklı bir boyut kazandıran Amerikalı tenisçi Arthur Ashe'i ayrı bir yere koyarız. Çünkü tenise 1958'de başlayan Arthur Ashe, 10 yıllık çaba sonunda Amerika Birleşik Devletleri Açık Tenis Turnuvası gibi çok önemli bir organizasyonu kazanan ilk siyahi sporcu olmuştur. Üstelik bu başarıyı ırkçılığın Amerika'da doruk noktasına ulaştığı bir dönemde kazanır. Şampiyonluk güzeldir fakat ırkçılık onu fazlasıyla üzer. Kısacası ona göre birileri mutlaka bir şeyler yapmalıdır. Ama kim? Sonunda spor salonunun duvarında asılı duran o pankarta rastlar. Arthur Ashe pankartı tesadüfen görmüş, yazılı ifadeleri dikkatle okumuş ve çok etkilenmiştir. Yok olmanı isteyenlerin ilk işi seni öncelikle öfkelendirmektir. Arthur Ashe okuduklarından aldığı ilhamla düşünce ve davranış kalıplarını tamamen değiştirir ve yıllar sonra bir sporcuyu başarıya götüren faktörleri tek tek açıklar. İşin sırrı maç anında kendine hakim olabilmektir. Ayrıca fiziksel gücü ön planda tutan odaklanma şarttır. Ben bu anlayışa sadık kaldım ve rakiplerime bu sayede büyük bir zihinsel üstünlük kurdum. Rol modelim Bruce Lee'di. Çünkü Bruce Lee odaklanma tekniğinin en iyi örneğiydi. Hazzı ertelemek zihinsel sağlamlıkla ilgili. Performansa bir yap boz ve doğru parçaları her seferinde bir araya getirmekle mümkün. Bu bakış açısı Arthur Ashe'i zamanla öyle bir noktaya taşır ki bugün Wimbledon, Amerika Açık, Avustralya Açık'ta şampiyon olan tek siyahi erkek tenisçi unvanını hala elinde bulundurur. Arthur Ashe kariyerinin sonlarına doğru bir kalp rahatsızlığı yaşar. 1979'da ameliyat olmak üzere hastaneye yatar fakat virüslü bir kan nakli yüzünden AIDS hastalığına yakalanır. Son günlerinde bir gazetecinin ona sorduğu, "Tanrı neden böylesine kötü bir hastalık için seni seçti?" sorusuna verdiği cevapsa çok ciddi bir hayat dersidir. Dünyada 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar. Bunların 5 milyonu tenis oynamayı öğrenir. 500 bini profesyonel tenise geçer. 50 bini yarışmalara girer. 5 bini büyük turnuvalara ulaşır. 50'si Wimbledon'a kadar gelir. 4'ü yarı finale, 2'si finale kalır ve içlerinden 500 milyon çocuktan yalnızca biri şampiyon olur. Elimde bir kupa varken, şampiyon olmuşken Tanrı'ya neden ben diye sistemle sormadıysam, bugün acı çekerken de neden ben diye soramam. Tanrı'ya asla neden ben diye sormayın. Zaten ne olacaksa o olur. Arthur Ashe henüz 49 yaşındayken hayatını yitirir. Geride cesur bir insan hakları savunucusu, hayatı boyunca eğitime ve eşitliğe büyük önem veren bir entelektüel ve bütün bunların toplamı olan muhteşem bir sporcunun unutulmaz hatırası kalır. Anısına yapılan heykelse bütün yaşamını özetler Arthur Ashe'in. Yine Arthur Ashe adıyla dünyanın en büyük tenis kompleksi de yine Amerika'dadır. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. Eda Kotanoğlu, Sefa Aktan, telefon hattımızda Profesör Doktor Ahmet Talimciler, tam sağımda sizlere canlı yayında az önce okuduğum metni de yazan Özkan Pekesen ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem, hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz programın başında. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Metin için teşekkür ederim.
Sağ olun.
Ben böyle çok etkilendiğim isimlerde bazen zihnim gidiyor geliyor canlı evet. Yayında okurken. Bir iki yerde hafif dilim sürçtü, zihnim sürçtü. Çünkü Arthur Ashe bende duygusal olarak karşılığı çok fazla olan çok az sayıdaki sporcudan biridir. Özellikle o ikonik cümleleri işte metnin sonuna eklemişsin sen. Evet. Hatta ben sana yayın öncesinde dedim keşke bu çarpıcı cümleleri metnin başına koysaydın diye. Çünkü çok önemli bir hayat dersi veriyor orada. Her şey yolunda giderken Tanrı'ya teşekkür etmeyip bir şeyler ters gittiğinde neden ben diye sitem etmeye hakkımız yok diyor. Şükredelim ondan sonra hayatın farklı boyutlarına bakalım diyor. Yani bir ahlak felsefesi, bir spor felsefesi hepsini de veriyor aslında Arthur Ashe. Bir nevi Sokrates'i dinler gibi okuyorum ben bu cümleleri.
Yani tenis sanki onun hayatında şöyle bir şey var. Aynı zamanda tenis var. Hı hı. O kadar çok şeye vakıf olmak isteyen, sürekli olarak bir de bir siyahi olmak ve Amerika'da yaşamak.
O dezavantajlı gruptan geldi.
O kadar çok şey yöneltmiş ki aktivitenin içerisinde ve çok korkusuz bir adam var. Yani dönemi itibariyle onun söylediklerini söylemek falan çok kolay değil. İstediklerini istemek, talepkar biri. Yani altını çizerek söyleyeyim, talepkar biri ve başka talepkarlarla da zaten arkadaş. Mesela Harry Belafonte var mesela. Çok ünlü bir şarkıcıdır. Onunla birlikte, Ali ile birlikte, Muhammed Ali ile birlikte. Yani nerede bir insan hakkı söz konusu ya da bir kanunsuzluk var. Sonuçta şöyle bir şey de söyleniyor kendisine. Yani sen tamam bunları bahsediyorsun ama sonunda bir tenisçisin. Ama tenisçilere bile, hakemler bile çok ön yargılı.
O dönemde
şimdi
tabii.
Ciddi bir yeteneksiniz ve gerçekten sahaya çıktığınız andan itibaren şaşırtıcı bir performans var. Bir de metinde de belirttiğim gibi daha çok beyazların yani önde olduğu, siyahların biraz, siyahilerin biraz geride olduğu gibi yerde bahsettiği teknikle yani kendi o özgüvenle inanılmaz bir üstünlük kuruyor ama ciddi bir ırkçılık var. Hakem de maçı yönetiyor. Yani tamamen bütün bu olanların hepsi onda bir isyan duygusunun yerine elbette böyle bir şey var ama buradan nasıl çıkabiliriz'i çok böyle ayağa yere basan fikirlerle
bir nevi bulunduğu alanda en mükemmeli olmayı hedefleyerek bütün bu handikapları aşmayı yeğliyor.
Ve gerçekten de çok yol alıyor. Yani sesini her yere duyurabilmiş ama ilk işte şeyi var. Yani bütün bunları söyleyebilmem için bir kere o çim korta hakim olmam gerekir diyor. Ve mesela daha biraz sonra daha da geniş anlatırız ama 75'te işte Jimmy Connors'ı geldiği zaman Wimbledon'da mesele bitiyor. Dünyada dünya sıralamasında bir numarasınız. İşte o andan itibaren ki öncesinde de zaten fazlasıyla aktif ama artık her söylediği bir şekilde dinlenmek zorunda oluyor.
Oluyor. Ahmet Hocam.
Merhaba.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Bugün biraz teamülün dışına çıkayım. Önce Özkan'a söz vereyim dedim. Hani hep yakınımda sana öncelik veriyorduk. Kusurumuza bakma artık.
Yok estağfurullah. Olur
ne diyorsun hocam? Arthur Ashe, sende de böyle bir duygusal karşılığı var mı Arthur Ashe'in? Hakikaten çok önemli bir ikonik figür bana, yani.
Bende Arthur Ashe'in duygusal karşılığı yani bütün bu yapıp ettiklerini zaten Metin çok güzel anlatıyor. Siz sohbette başladığınızda da oralara vurguda bulundunuz ama ben hayatının son evresinde yaptıklarının bence çok daha büyük bir kişiliğe sahip olduğunu gösterdiğini kanaatindeyim. Hı hı. Yani zaten tenisle işte bugün hala yani 3 büyük organizasyonda şampiyon olan tek siyahi sporcu olma unvanını hala elinde barındırıyor. Üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen. Hı hı. Çok büyük izler bırakıyor. Fakat bence daha onu daha da büyüten şey bir kalp ameliyatı sırasında verilen kanla kapmış olduğu AIDS virüsü çerçevesinde o dönem çünkü hatırlayacaksınız. Yani 1980'lerin hemen başı 1990'lara kadar olan süreç içerisinde AIDS virüsüyle ilgili genel anlamda toplumda var olan kanaat bunun bir eşcinsellik ve bunun üzerinden bulaşan hastalık olduğu kanaatiydi.
Bir nevi sosyal olarak damgalanmayla da karşı karşıyasın.
Damgalanmayı getiriyordu. Halbuki eş Bu durumu özellikle de medyanın onu damgalamasını karşısında geri adım atmayıp, yani az önce Özkan Bey'in de vurgulamış olduğu gibi o 60'ların sonu 70'lerin başından itibaren o insan hakları vurgusuna sürekli olarak gündeme getiren bir aktivist olarak aynı zamanda geri adım atmıyor. Tam tersine bu durumu net bir şekilde, evet ben yakalandım ama bakın ben bu yüzden yakalandım deyip açıklayarak çok büyük bir şekilde kendisini ortaya koyuyor. Ve ondan sonra da müthiş şekilde destekçileri gazeteye acayip derecede etkili protesto telgrafları çekmeye başlıyorlar. Ve yani bir anda durumu tersine çeviriyor ve ardından tüm dünyada ilgi uyandıracak bir kampanyayı başlatıyor. Yani AIDS hastalığının bilinirliği,
farkındalığı yükseltiyor değil mi?
Özellikle kanla bulaşma meselesi eş sonrasında gündeme geliyor. Ve bakın yani ondan sonra bir takım tahlillerin ön plana geçirilmesi söz konusu olmaya başlıyor. Yani ondan önce söz konusu değilken bu uygulama buradan sonra gündeme geliyor ve hakikaten bu konuda da müthiş bir farkındalık yaratıyor.
Hocam çok doğru. Bu vurguların çok doğru. Aynı dönemde biliyorsun hani 3 yıl 5 yıl fark ediyordur. Rock Hudson da bu hastalıktan hayatını kaybedince. Ama dünyanın her yerinde maalesef ki magazin diye bir şey var. Asparagas diye bir şey var. İşte paparazzi diye bir şey var. Bunlar da öne çıkan figürlerin hayatlarında bir şekilde onların ayaklarına dolanarak var olan işte zararlı canlı türleri gibi, biritük yaratıklar gibi. Sana şunu da sormak istiyorum. Bu beni çok etkiler. Yani Tanrı'ya niye ben diye sitem ettin mi sorusuna, gazetecinin sorusuna. Ben 50 milyon çocukla birlikte tenise başlayıp zirveye çıkan o 50 milyonda bir kişi olurken neden ben demediysem, niye başıma ters bir şeyler geldiğinde neden ben diyeyim derken hakikaten bir felsefe dersi veriyor diye düşünürüm
doğru,
ben.
Doğru.
Bununla ilgili neler söylemek istersin?
Yani şimdi karşımızda aslında son derece müthiş donanımlı bir sporcu var. Evet. Bir önce onu koyalım. Yani metinde olmayan Amerika'da West Point Akademisi'ne de giden. Hı-hı. Yani West Point Akademisi Amerika'daki en üst düzeyde akademilerden bir tanesi. Yani üniversite seviyesinde çok üst düzey bir akademidir. Hı-hı. Oraya giden, orada başarılı olan bir kişiden bahsediyoruz. Ve hani entelektüel kapasitesi de olan bir adamdan bahsediyoruz. Hı-hı. Ki orada metin içerisindeki o söz çok çarpıcı bir söz. Yani sizi öfkelendirmeye çalışırlar.
Evet.
Ve ardından kendisine idol olarak aldığı kişi Bruce Lee.
Evet.
Bu çok enteresan.
Ki biz biliyorsun yani, aylar önce Bruce Lee ile ilgili bir özel programda yapmıştık sporda.
Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde eşin sadece bir tenisçi olmadığını, aynı zamanda içinde yaşadığı toplumun o dezavantajlı pozisyonundan gelmesine rağmen bütün bunları avantaja çevirebilecek, bütün bunlarla mücadele edebilecek bir donanıma sahip bir entelektüel olduğu gerçeğiyle de karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden zaten neden ben sorusunun cevabının aslında verilmesi gereken belki de en mükemmel şekilde cevabını veriyor.
Hakikaten
yani
mükemmel bir cevap.
Daha mükemmel bir cevap verilemez.
Evet, çok doğru. Çok doğru hocam. Hakikaten tabirin çok doğru. Tam mükemmel cevap ancak böyle bir şey olabilir. Sen bir soluklan, biz Özkan'la tamam. Devam edelim. Gerek gördüğün yerde araya girersin. Özkan'cığım önünde notlar da var. Hoca da çok güzel bir vurgu yaptı. Metinde yer almayan dedi. Hı. Çok güçlü bir karakter olduğu için hepsini metne sığdırmadığını, notlar aldığını söylemiştin. Onlardan da devam edebiliriz.
Elbette. Mesela ben şöyle de bir tespitte bulunuyorsunuz kariyerine baktığınız zaman. Mesela tam böyle ünlü olmaya başladığı sırada Güney Afrika'da bir tenis turnuvası var. Hı hı. Oraya katılmak istiyor ama vize alamıyor. Hı hı. Şimdi bakın orada hemen bir tepki gösteriyor zaten. Hı hı. Yani bu kadar ünlü bir tenisçiyken Güney Afrika'ya gidip tenis oynayamıyorsunuz. Hı hı. Şimdi orada buranın zorlanması gerektiğini, yani o vize sorunun ortadan kalkması gerektiğiyle ilgili çalışmalara başlıyor. Şimdi yine metinde olan mesela Bruce Lee gibi bir şeyi görüyor. Bir portreyi. Bakın o da mesela ırkçılığın içine giriyor mesela. O da Çinli. Yani ben şeyi gördüm özetle Arthur Ashe'de. Hocamın da söylediği gibi çok entelektüel taleplerinin hepsi AIDS hastalığında da olduğu gibi toplumu bir yere getirecek şeyleri tamamen kavrayıp ve karşı tarafa vermek istiyor. Evet. Yani
toplumun popüler kültürü üzerinde sörf yapmıyor. Gerektiğinde toplumla ters düşme pahasına
doğruları topluma göstermeyi yeğliyor.
Evet, mesela ırkçılıkla ilgili cümleler kurarken, mesela Amerika'nın belli bir bölümü kendisine bir şey, yani karşı reaksiyon gösterirken, AIDS ile ilgili aldığı tutumda, yahu bakın ben zaten ırkçılıkla da bahsederken ben size çok insani bir şeyden bahsediyordum. Tıpkı
burada
bu,
da gene
bu hastalıkla da söylediğim, yani hastalığın içeriğiyle bütün dürüst açıklamalarım da böyle. Veyahut da diyelim ki odaklanma diye bir sorun var. Bunu bir Çinli de yapabilir. Önemli olan insanları bir noktaya getirecek, pozitif, insan yaşamını bir noktaya getirecek her şeyi aynı potada eritip karşı tarafa da vermeye çalışıyor. Hocamın söylediği entelektüel kısmı da zaten bu işe yaramış. Yani ben şöyle bir karakter görüyorum. Tenis oynuyor, müthiş oynuyor ama yaşamın farklı alanlarında da hep ideali ya da insanları bir noktaya getirecek şeylerin de peşinde koşan bir isim. Devamında zaten vakıflar kuruluyor kendi adına eğitimle ilgili. İşte Güney Afrika'yı da düşünen, o bambaşka bir ülkede bambaşka bir sıkıntı oluyor. Hemen gidiyor. İşte mesela Nelson Mandela hikayesi var. Orada var. Her yerde var. Dolayısıyla şey biraz da eleştiri alıyor ama bütün, özellikle bu herkese dokunan bir şey olduğu için, her hatırlarsanız o dönemi, mesela AIDS o dönemde ciddi bir korku yaratmıştı. Oradan söylenen çok ciddi ve şey samimi bir itiraf çok sahipleniliyor bu seferde. Yani diyorlar ki bize çok şeyler söylemeye çalıştı belki ama biz onu bir takım ırkçılık veyahut da farklı anlayışlarla biraz geride gibi gördük. Ama bakın bu kadar önemli bir konuda bile nerelere geldi.
Peki sana çok sporun içinden geldiğin için bir şey soracağım. Hani genellikle çok profesyonel sporcuların kalp rahatsızlıklarına yakalanmasını biz yadırgarız dünya olarak. Burada ama ciddi bir kalp rahatsızlığı geçiriyor.
Şimdi onunla ilgili çok şey söyleniyor. Var ve kendisi de zaten öyle bir hastalığa yakalanıyor. Hatta işte yine bu virüsü kapma, oraya gidip gelirken falan.
Virüsten önceki kısmı diyorum. Yani o kalp rahatsızlığı niye?
Onunla ilgili bir bilgiye ulaşamadım ama mesela sporcuların bazılarında oluyor ve bunu şey tam da anlamlandıramıyorlar. Mesela bazen futbol sahalarında da ani ölümler oldu mesela, neden tabii, olduğu tabii. ile ilgili. Bir çeşit anevrizmaya, bir beyinde oluşan bir şeyle alakalandırdılar ama mesela Türkiye'de basketbol oynamış çok ünlü bir basketbolcu vardı. Konrad McRae mesela, evet. Bir anda devasa bir adam, müthiş işte bir şey var, fiziksel görünüm var. Ama bir noktaya çekemediler. Bu kişilerin belki genetik yapısıyla
da ilgili
ilgi olabilir ama mesela şudur dediler mi bilmiyorum. Belki hocam bir fikri vardır.
Var mı hocam böyle bir, bu konuyla ilgili bir bilgin?
Hayır, şimdi dün akşam bir olay yaşandı. Bilmiyorum denk geldiniz mi? Dün akşam Juventus Sporting maçında kaleci nefes problemi yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı Şetin.
Evet, ben yani o televizyonun sesi kısıktı. Bir taraftan başka bir kanaldan Fenerbahçe'nin basket maçını takip ediyordum.
Yani dün gece böyle bir olay yaşandı. Bir yani ortada herhangi bir şey, pozisyon da yok. Birdenbire kaleci aşağı çöktü ve hemen arkadaşları geldi. Zaten anında kenara değişim işareti yaptılar. Bir 5 dakika falan oyun durdu. Maçı da Halil Umut Mener yönetiyordu.
Evet, yani evet, evet.
Bizim hakemimiz yönetiyordu. O yüzden de yani böyle zaman zaman bazen sporcuların ne kadar kontrolden geçerlerse geçsinler. Yani bazen çok ekstrem örneklerle karşı karşıya kalma ihtimalimiz olduğu gerçekleştirmiyor.
Hocam peki bütün bunların aslında haftalardır, geçen hafta da ısrarla vurguladık, şununla bir ilintisi var mı? Sporcuları artık robotlaştıran bir spor rekabeti var ya. Oradan oraya.
Tabii ki bence bunun da payı var değil mi? Var. Bir de şunu da unutmayalım. Yani bütün bu kontrollerden falan bahsediyoruz ama bazen bütün bu sistematiğin hani böyle en ince detayına kadar yapan bu konuda en ufak bir şey atlamayan organizasyonlar olduğu gibi tıpkı daha önce konuştuğumuz hani o tek motorlu pervaneli uçakla düşme hikayesinde olduğu gibi, yani böylesi organizasyonların da işin içerisinde olduğu gerçeğini de unutmamamız gerekiyor. Yani her şey böyle göründüğü kadar dört dörtlük yürümüyor. Her yerde olduğu gibi burada da bir takım aksamalar var. Bunu da unutmamak lazım.
Tabii bir de şu da var ki sen de bunu bilirsin. Yani hayatında böyle bir tarafı var. Sürprizli, denetlenemeyen bir tarafı hep var.
Tabii ki var. Eş için de bu geçerli. Orada tabii yani az önce siz konuşurken araya girmek istemedim ama şu mesele var. Yani şimdi eş bir taraftan zaten olaya başladığı andan itibaren eksi puanla başlıyor. Yani hatırlayın ya, şimdi siyahi bir tenisçi olarak başlıyorsunuz ve burada karşı karşıya kaldığınız uygulama çok can sıkıcı. Hı-hı. Yani Özkan Bey'in verdiği örnek bence çok önemli orada.
Hı-hı.
Ve buradan devam ediyorsunuz yola. 60'ların sonu dünyada yaşanan gelişmeler, işte Vietnam Savaşı, daha önce Muhammed Ali örneğinde konuştuk. Tabii. Hatırlayın orada yaşananlar. Tabii. Ki burada da şöyle bir örnek var. Eşin kardeşi onun yerine Vietnam'a gitmeyi kabul ettiği için askerlikten muaf oluyor.
Muaf olabiliyor.
İkinci defa
tabii.
alınmıyor. Yani ikinci defa celp altına alınmıyor ve profesyonel kariyerine devam edebiliyor. Böyle bir şey sağlıyor. Yani kardeşi olmasa belki o kadar büyük bir tenisçi olma imkanı da
bu kariyer başlamadan belki bitecek tabii, değil mi hocam?
Öyle bir durum da söz konusu olabilecek. Yani evet. Bakın hayat bazen tesadüflerle, bazen umulmadık şeylerle de sizi test edebiliyor. Eşin hayatında da böyle bir şey de var.
Çok doğru, çok doğru. Özkan bir şey
İkincisi,
söyleyecek.
İkincisi mesela kendisi ilk kalp rahatsızlığıyla karşı karşıya kaldığı zaman ameliyat oluyor. Hı hı. O anda bu HIV virüs falan hiç herhangi bir konu yok. Devamında ikinci kez bypass ameliyatı oluyor. Hı. İşte o anda ikincisinde oluyor. Yani bu şey talihsi olarak.
Evet.
Ve çok ilginçtir. 1981'de bu sefer Amerikan Kalp Vakfı'nın başkanı oluyor. Yani her yeri bakın nasıl sahipleniyor. Öyle bir noktaya getiriyor ki yine kendi rahatsızlığını AIDS'in dışında bir de kalp rahatsızlıklarının da ne kadar önemli olduğunu gösterebilmek adına bir de bakıyoruz ki vakfın başkanı.
Yine farkındalık yaratıyor.
Yani inanılmaz bir şeyi var. Hakikaten bu inanılmazı sağda solda kullandığı zaman ben pek hoşuma gitmiyor ama gerçekten
yani
öyle bir
var. Gereksiz kullanmamak lazım ama burada tam gerekiyor diyorsun.
Çünkü bakın AIDS vakfı var, işte kalp vakfı var, eğitim vakfı var, üniversite var. Yani aklınızda neresi gelirse ya bu kadar kısa bir ömre bütün bunları sığdırmak, alınan kupalar, teniste yarattığı etki, başkalarına bir rol model oluşu, verdiği mesajlar, en son senin de metinde okuduğun ve de çok önemli bulduğun cümleleri,
evet.
felsefesi. Yani bir insanın bu kadar kısa bir ömürde bu kadar çok şeyi başarmış olması ve bunu sanki tenisi sadece bir araç olarak kullanarak sanki yaptığını da görüyoruz. Dolayısıyla şey var, öyle bir anılıyor ki yani tenis dünyasında bugün hala çok büyük bir saygı var evet. kendisine. Ama çıktığı zamanki Arthur Ashe'i düşündükten sonra öldüğü gün döneme kadar geçen süreçte yani
ciddi bir mücadele var.
Korkunç yani. Herkesin yapamayacağı bir şey. O yüzden de zaten büyük bir isim.
Hocam biliyorsun biz geçtiğimiz yıllarda böyle bir 4 haftalık dünya tenis tarihiyle ilgili bir seri de yaptık. O her tırnak içinde öne çıkan Grand Slam diye tabir edilen 4 ayrı turnuvaya ayrı başlıklarda sunarak da bölümlerde işledik. Amerika Açık'ta biliyorsun ki final maçları gelenektir. Arthur Ashe stadyumunda oynanır. İşte o Arthur Ashe, bu Arthur Ashe önünde bir heykeli vardır. Aslında Amerika tüm bunları yaparak bir anlamda o 40'larda, 50'lerde, 60'larda Arthur Ashe'i de kapsayan işte siyahi oyunculara yönelik ya da siyahi vatandaşlarına yönelik yanlışlarının da bir nevi özrünü iletmiş oluyor değil mi? Bütün bu organizasyonlarla.
Yani şimdi burası çok son derece doğru bir tespit. Ama hala o yanlışların da devam ettiği gerçeğini değiştirmiyor bu. Bir de işin bu tarafı da var.
Ya ama insanlık tarihi böyle biliyorsun. Hani düz bir lineer bir çizgi olarak ilerlemiyor. Kırılmalar
yani,
hep var.
Yani şimdi öyle bir şey ki bu. Bugün beni aradılar, bir şey sordular. İşte Galtier, Fransa PSG antrenörü. Yani bu kadar çok siyahi sporcu ve bu kadar çok Müslüman sporcu olması gerekiyor mu Fransa'da gibi saçma sapan
evet,
ifadeler kullanabiliyor.
Evet, çok büyük bir densizlik yapmış ve ortalıkta yani, ayaklanmış haklı olarak. Evet.
Şimdi düşünsenize yani geldiğimiz noktada Fransa, üstelik bir de bunu Fransa gibi bir ülkede yapıyorsunuz. Yani siyahi sporcu sayısının diğer ülkelerden çok daha fazla olduğu.
Neredeyse milli takımının tümüyle o oyunculardan oluştu futbol.
Tabii yani işte milli takım sporcuları içerisinde Müslüman kökenli olan o kadar çok sporcunun olduğu tabii. bir ülkede bu lafı ediyorsunuz. Yani o yüzden hakikaten çok enteresan bir durum bu. Yani ülkenin, dünyanın içinden geçmiş olduğu süreç içerisinde bütün bunlarla karşı karşıya kalmak hakikaten çok enteresan bir yere getiriyor bizi. Ama eş hakikaten o kadar büyük bir sporcu ki Özkan Bey'in söylediği çok doğru. O kadar kısa bir ömür içerisinde bu kadar çok şeyi sığdırmak ve bütün bunları yaparken de dünyanın sayılı bir takım insanlarıyla da işte Muhammed Ali'sinden Nelson Mandela'sına kadar bir takım insanlarla da Amerikan başkanlarıyla da bir araya gelmek, bu çok herkese nasip olabilecek bir durum değil.
Çok doğru. Hocam son bir 3-4 dakikadayız.
Çok güzel bir etkinlik yaşandı bu hafta. Oraya da birkaç cümle edelim istiyorum. Deprem, 6 Şubat deprem, Türkiye çok büyük bir acı yaşadı. Çok şükür işte gün gün onların üstesinden gelmeye çalışıyoruz hep birlikte, maddi manevi. Beşiktaş'la Atletico Madrid İstanbul'da karşılaştılar. Hani çok anlamlı, sporun aslında ruhuna birebir uyacak bir etkinlikti o etkinlik. Ona dair birkaç cümle de bize kur, sana teşekkür edelim.
Yani şunu söylemek lazım. Bunu daha evvel de dile getirdik. Tekrar o vurguyu yapmak gerekiyor. Yani sporun aslında insana dair noktalarımızı hayata geçiren en önemli alanlardan biri olduğu gerçeğini bu zaman içerisinde farklı kereler defalarca yaşadık ve en son işte Beşiktaş Atletico Madrid maçında da aynı duyguların bir kez daha hayata geçirildiğini gördüğümüz için aslında umut var diyoruz. Yani insana dair hani Galatasaray örneğinde olduğu gibi umutsuzluklar olma ihtimali hala devam ediyor. Ama bir taraftan da böylesi güzel örneklerle insana dair, insandan ümidi kesmemek gerektiği meselesi ne ortaya koydukları için bütün bunlara katkıda bulunan herkese teşekkürleri borç biliriz.
Hocam 2012 yılında Ankara Radyosu'nda Rüzgar ve Liman diye bir program yapardım. O programın girişinde ve çıkışında şöyle bir motto yazmıştım. Bulut varsa güneş de var, rüzgar varsa liman da var, insan varsa umut da var diye. Tam dediklerinle de örtüştü. O cümleler geldi aklıma. Bunları da seninle ve dinleyicilerimle paylaşayım istedim. Çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Haftaya bayram programında belki sen olursun, belki sen olmazsın. Yoğunlukta belki sana ulaşamayabiliriz. Şimdiden sevgilerimizi, selamlarımızı, iyi dileklerimizi iletelim.
Sağ ol.
Özkan'cığım son 120 saniye.
O zaman hemen şu Paris Saint Germain'in antrenörüyle başlamak isterim. Dolayısıyla iyi bir şey söylememiş ve mutlaka geriye dönüş olacaktır. Neden Müslüman futbolcuların bu kadar başarılı olduğunu da biraz üstünde düşünsün isterim. Bu konuyu hemen geçeyim buradan. Devamını getireyim. Beşiktaş maçını ben çok büyük bir keyifle izledim. Şöyle bir aktivite bekleniyordu. Hani bir dostluk karşılaşması. Hani belli oranda takımlar birbirini zorlamayacak gibi. Hayır, çok da keyifli bir maçtı. Beşiktaş'ı mesela...
Yani niyet de çok güzeldi. Organizasyon da
çok güzeldi. Futbol da güzeldi.
Orada harika dedin. Orada elde edilen gelirin hemen aktarılması da çok manalıydı. Ve ortaya verilen mücadele de çok güzeldi.
Hatta şöyle şeyler gördük. O çok sempatik buldum yani. Mesela Simone biliyorsunuz çok heyecanlı bir adamdır. Evet. Bir anda elin böyle iki avucunu açarak var. 10 işareti yaptı. 10 oyuncuyu aynı anda değiştirdi. Değiştirdi. İçeri girdiler falan. Çok görülmüş bir şey değil. En önemli yıldızların da hani böyle yahu oraya gidiyoruz ama falan gibi düşünmemişler. Griezmann dahil hepsi oradaydı.
Dolayısıyla bizim emekli futbolcularımız Arda Turan hani İspanya'da yıllarını geçirmiş, o oradaydı. Hani çok güzel işte, Volkan sanıyorum oradaydı. Hatay'da, Antakya'da o depremi yaşayan.
Birçok şeyin işte bu ve bunun gibi birçok güzellik hiç atlanmadan oraya taşınmış. Hakikaten güzel bir akşam, bir maç yaşandı. Seyredenler de mutlu oldu. Ben mesela çok keyif aldım maçta.
Yani o zaman gene şuraya geliyoruz değil mi? İnsan varsa umut da var, spor varsa.
Elbette. Var. Yaşadığımızı
spor
hissediyoruz.
Spor işte o insana dair bütün zenginlikleri halka bütün dünyaya yayabilmek için hala elimizdeki, bütün insanlığın elindeki en büyük güçlerden.
Elbette Griezmann'ın mesela bizim futbolcularla şakalaşması falan, birbirlerine sarılmaları. Yani işte tam bir kardeşlik havası vardı.
Orada çok,
çok
enteresan bir şey var. Atletico Madrid de 1903'te kurulmuş. Tıpkı Beşiktaş gibi.
Maçın başında spiker söylemişti.
Ben o gün
öğrendim. Evet, ben de o gün öğrendim.
Enteresan. Bu kadar yoğun bir tempo içinde bir İspanyol ciddi bir kulübün de kalkıp buralara gelmesi.
Taşıdıkları işte ne kadar güzel. Pankart bile öyleydi. Tabii. Kucaklıyoruz şeklinde. Dolayısıyla spor işte böyle de kullanıldığı
bütün
zaman
bu güzelliklere bir vesile.
Çok da keyifli oluyor.
İşte biz de spor daima zaten bunun için yapıyoruz. O golü mü attı, bu penaltı kaçtı mıdan ziyade, aktüel spor gelişmelerinden ziyade sporun insana dair o zenginliklerini ortaya çıkarabilmeye küçücük bir vesile olalım istiyoruz. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından, Spor Daima'dan selamladık sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sesimizi dünyanın dört bir yanına, ülkemizin her yerine ulaştıran Sefa Ak'tan, tam sağımda sevgili Özkan Pekesen, telefon attığımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem.
Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Allah'a ısmarladık.
Spor daima. Spor daima.